Dördüncü ayrım. Beyin ve şizofreni. Şizofreninin oluşumundaki nedenin beyin anomalisi olabileceğini araştırması bu sendrom tanınır tanınmaz başlamıştır. Ancak söz konusu araştırmalar tekrarlandığında aynı sonuçlar elde edilemediği için bu çalışmalar ümit verici olmamıştır. Yıllar geçtikçe bu araştırmadan ilgi de azalmıştır. Bununla birlikte son 20 yıldır bazı yöntemsel gelişmelere bağlı olarak alana ilgi artmış ve bazı ümit verici kanıtlar ortaya çıkmıştır. Şizofrenlerin bir bölümünde gözlenebilir beyin patolojisi bulunmuştur. Şizofren hastaların beyinlerinin ölümden sonra incelenmesi bu çeşit kanıtların kaynaklarından biridir. Bu çalışmalar tutarlı olarak şizofrenlerin beyinlerinde anomalilerin olduğunu göstermesine rağmen olası sorunun belirginleştirilmesi araştırmadan araştırmaya değişmektedir. Parantez içinde Weinberger ve arkadaşları 1983. Ancak en tutarlı bulgular yapısal sorunların amigdala ve hipokampus gibi temporal limbik alanlarda ve prefrontal kortekste olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Benes ve arkadaşları 1992. CT ve MRI çalışmalarında elde edilen imgeler daha da etkileyicidir. Araştırmacılar bu yeni aletleri yaşayan şizofrenlerin beyinlerine uygulamada hiç zaman kaybetmemişlerdir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yaşayan beyin dokusu imgeleri tutarlı olarak bazı şizofrenlerin özellikle erkeklerin parantez içinde Andreasen ve arkadaşları 1990 beyinde yıkım ya da atrofiyi düşündüren ventriküllerde genişleme ve limbik yapılarında hacim azalması olduğunu göstermiştir. Parantez içinde Chua ve McKenna 1995, Gur ve Pearson 1993. Dipnotu okuyorum. Erkek ve kadın şizofrenik hastalar arasındaki fark bizi diğer cinsiyet etkilerinin varlığından söz etmeye itiyor. Örneğin şizofrenik erkekler daha erken bir başlangıç yaşına sahiptirler ve daha yüksek olasılıkla negatif belirtiler sergilerler. Ayrıca kadınlardan daha kötüye giden bir gidiş gösterirler. Parantez içinde Goldstein ve arkadaşları 1990, Haas ve arkadaşları 1990. Geniş ventriküller ise nöropsikolojik test performansında düşüklük, hastalık öncesi bozuk uyum ve ilaç tedavisine olumlu cevap vermemeyle ilişkilidir. Parantez içinde Andreasen ve arkadaşları 1982, Weinberger ve arkadaşları 1980. Ancak hangi ventriküllerin genişlediği tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca ventriküllerin genişlemesi diğer psikotiklerin CT'lerinde de görülmektedir ve yalnızca şizofreniye özgü değildir. Parantez içinde Ryder ve arkadaşları 1983. Odak 11.2'ye bakınız. Odak 11.2. Psikotik duygu durum bozuklukları ve şizofreni. Daha önce de belirttiğimiz gibi ventrikül bölgesindeki büyüme yalnızca şizofrenide görülen bir durum değildir. Diğer psikotik hastalarda da özellikle duygu durum bozukluğu olanlarda bu bölgede benzer bir büyüme olduğu ortaya çıkarılmıştır. Parantez içinde Elkis ve arkadaşları 1995. Benzer bir biçimde dopamin reseptörlerinde görülen yüksek aktivite düzeyinin bipolar bozukluğu olan hastalarda da olabildiği rapor edilmiştir. Parantez içinde Pearson ve arkadaşları 1995. Şizofreninin tedavisinde sıklıkla kullanılan fenotiazinlerin manik ve psikotik depresyonu olan hastalarda da etkili olduğu görülmüştür. Tüm bu bilgiler şizofreni ve psikotik duygu durum bozukluklarının birbirlerinden tamamen bağımsız durumlar olamayacağını göstermektedir. Bu iki durum arasında hem belirtiler, özellikle sanrılar, hem etiyolojik faktörler, hem de tedavi anlamında bir ortaklık söz konusudur. Araştırmacılar sadece şizofreninin teşhisi için uğraşmak yerine çabalarının bir kısmını da tanı gruplarındaki psikotik belirtilere harcamalılar. Geniş ventriküllerle ilgili bir başka kanıt, şizofreni açısından uyum göstermeyen 15 tek yumurta ikiz çiftinin MRI çalışmasından gelmiştir. Parantez içinde Suddah ve arkadaşları 1990. 15 çiftten 12'sinde şizofren ikiz yalnızca MRI'ya bakılarak bulunabilmiştir. İkizler kalıtsal olarak aynı oldukları için veriler aynı zamanda bu beyin anomalisinin kalıtsal olmadığını düşündürmektedir. Çeşitli veriler prefrontal korteksin de çok önemli olduğunu düşündürmektedir. Sulkin'in incelendiği çalışmalarda genel değil ama prefrontal atrofi bulunmuştur. Parantez içinde Doran ve arkadaşları 1985. Çeşitli beyin bölgelerinde glukoz aktivitesinin incelendiği PET araştırmalarında şizofrenlerin prefrontal kortekste düşük metabolik oranlar gösterdikleri bulunmuştur. Parantez içinde Buxbaum ve arkadaşları 1984. Benzer şekilde Wisconsin kart eşleme testinde parantez içinde prefrontal işlemlerin ölçümü şizofrenler başarılı olmamakta ve prefrontal bölgede bu bölgeye akan kan miktarıyla ölçülen aktivasyon göstermemektedirler. Parantez içinde Rubin ve arkadaşları 1992, Weinberger, Berman ve Ilovski 1988. Frontal alanda aktivite azalması şizofreni tanısı almamış uyum göstermeyen tek yumurta ikizlerinde daha az görülmekte. Bu durum beyindeki işlev bozukluğunun kalıtsal olmayabileceğini düşündürmektedir. Parantez içinde Torrey ve arkadaşları 1994. Dipnotu okuyorum. Torrey ve arkadaşlarının uyum göstermeyen tek yumurta ikizleri çalışması, iyi olan ikizin normallerden beynin yapısal ve işlevsel ölçümleri üzerinde ayrılamaz olduğunu tutarlı olarak göstermiştir. Ancak denek sayılarının azlığı istatistiksel anlamlılığa ulaşılamamasına yol açmıştır. Dahası çok sayıda araştırmada şizofrenlerin birinci derece akrabalarında nöropsikolojik bozulma bulunduğuna dair kanıtlar ortaya koymuştur. Parantez içinde örneğin Cannon ve arkadaşları 1993. Bu yüzden genlerin şizofrenlerin beyin işlevlerinde hiçbir rolü olmadığı sonucunu çıkarmak akıllıca değildir. Prefrontal alan ve limbik sistemin önemiyle ilgili bulgular daha önce tartışılan dopaminle ilgili çalışmalarla paralellik göstermektedir. Bu nörolojik anomalilerin olası yorumlarından biri beyine giden ve orada harabiyete yol açan bir virüs enfeksiyonudur. Bazı veriler enfeksiyonun fetal gelişim sırasında olduğunu düşünülmektedir. Metnik ve arkadaşları 1988-1994 bu olasılıktan Helsinki'de yürütülen bir araştırmada söz etmişlerdir. 1957'de Helsinki'de 5 haftalık bir zaman dilimini kapsayan bir grip salgını olmuştur. Annelerinin hamileliği sırasında grip virüsüne maruz kalan yetişkinlerde şizofreni oranları araştırılmıştır. Hamileliğin ikinci 3 ayında virüse maruz kalanlarda diğer 3 aydakilere ya da virüs almayanlara kıyasla çok daha yüksek şizofreni oranı bulunmuştur. Korteks gelişiminin ikinci 3 ayda kritik olduğu göz önüne alındığında bu önemli bir bulgudur. Bu dönemde nöronlar nöral kanal olarak adlandırılan bölgede üretilmektedir. Bu nöronlar daha sonra kendileri için uygun alanlara hücrelerin katmanlarını aşarak mümkün olduğunca ilerlemek durumundadır. Bir olasılık daha sonra şizofreni görülen kişilerde söz konusu hücre göçü sürecinin engellendiğidir. Bu açıklamayla tutarlı olarak ölümden sonra şizofrenlerin beyin nöronları üzerinde yapılan analizlerde hem prefrontal hem de frontal alanda korteksin dış katmanlarında daha az sayıda hücre olduğu görülmüştür. Parantez içinde Akbarin ve arkadaşları 1995, Benes 1991. Benzer şekilde şizofrenlerde dendrit ve akson, parantez içinde sinir hücrelerinin uzantı ve kökleri kaybının yol açtığı korteks de incelmede görülmüştür. Parantez içinde Rajkowska ve Goldman Rakik 1995. Eğer şizofrenlerin beyinleri gelişimin erken dönemlerinde hasar gördüyse bozukluk niçin gençlik ya da erken yetişkinlik döneminde başlamaktadır? Bu soruya bir cevap Weinberger 1987 tarafından verilmiştir. Onun hipotezine göre beyin hasarı normal beyin gelişimiyle etkileşim halindedir ve beyin yapısı içinde prefrontal korteks ergenlik döneminde yani geç olgunlaşır. Böylece bu bölgede olan bir hasar prefrontal korteksin davranışlarda daha fazla rol oynamaya başladığı gelişim dönemine kadar sessiz kalır. Ayrıca dopamin aktivitesi de normal olarak ergenlik döneminde zirveye çıkar ve bu da şizofreni belirtilerinin başlamasına zemin oluşturur. Beyin ve şizofreni üzerindeki çalışmalar büyük bir hızla sürmektedir ve gelecek birkaç yıl içinde bu konudaki içgörü artacaktır. Psikolojik stres ve şizofreni. Şimdiye kadar şizofreniyle ilgili bazı kalıtsal yatkınlıklardan söz ettik. Şimdi de stresörlerin rolü üzerinde duracağız. Tartıştığımız birçok bozuklukta olduğu gibi veriler, genel yaşam stresörlerinin bozukluğu tekrar başlatmada rol oynadığını göstermektedir. Parantez içinde Brown ve Birley 1968, Ventura ve Neuchterlein 1989. Şizofreni araştırmalarında önemli rolü bulunan iki stresör aile ve sosyal sınıftır. Yukarıda tartıştığımız virüs biyolojik stresi, burada ise psikolojik streslerden söz edildiği akılda tutulmalıdır. Sosyal sınıf ve şizofreni. Yıllardır şizofrenideki en yüksek oranların alt sosyoekonomik sınıfların yerleştiği şehrin orta kısımlarında görüldüğü bilinmektedir. Parantez içinde örneğin Hollingshead ve Recklick 1958, Srolle ve arkadaşları 1962. Sosyal sınıf ve şizofreni arasındaki ilişki sosyal sınıf düştükçe bozukluğun görülme sıklığının da aynı oranda arttığı şeklinde değildir. En düşük sosyal sınıf ve diğer sosyal sınıflar arasında şizofreninin görülme sıklığı açısından keskin bir fark vardır. New Haven'da yapılan Colin Sheet ve Redlich'in klasik 10 yıllık çalışmasında en düşük sosyal sınıfta şizofreni oranı en yakın sınıftan 2 kat daha fazla bulunmuştur. Colin Sheet ve Redlich'in bulguları kültürler arası olarak Danimarka, Norveç ve İngiltere'de yürütülen benzer toplumsal araştırmalarca desteklenmiştir. Parantez içinde Cohen, 1968. Sosyal sınıf ve şizofreni arasında bulunan korelasyonlar tutarlıdır ancak nedensel yorumları güçtür. Bazıları düşük sosyal sınıfta olmanın şizofrenin nedeni olduğunu düşünmektedirler. Buna sosyojenik hipotez denmektedir. Kişinin başkalarından aşağılayıcı muamele görmesi, düşük eğitim düzeyi, fırsat ve ödüllerin olmayışı, en düşük sosyal sınıfa üye olma, çok yoğun bir strese yol açabilir ve kişi bu nedenle şizofreni geliştirebilir. Buna alternatif olarak en düşük sosyal sınıfa üye olan kişilerin karşılaştığı stresörler biyolojik de olabilir. Örneğin, gebelik döneminde kötü beslenen annelerin çocukları, şizofreninin görülebilmesi açısından diğerlerine göre daha fazla risk altında olabilirler. Parantez içinde Susser ve arkadaşları, 1996. Şizofreni ve düşük sosyal sınıf arasındaki ilişkiyi açıklayan bir başka kuram da sosyal eleme kuramıdır. Şizofrenler psikozları geliştiği süre boyunca şehrin fakirlik yüklü bölgelerine kayabilirler. Bu kişilerin artan güdüsel ve bilişsel sorunları para kazanma yeteneklerini çok azaltabilir, böylece en fakir alanlarda yaşamaktan başka çareleri kalmayabilir. Ya da kendi seçimleriyle sosyal baskının en az olacağı ve yoğun sosyal ilişkilerden kaçabilecekleri alanlara taşınırlar. Bu iki kuram arasındaki çatışmayı çözme yollarından biri, şizofrenlerin sosyal hareketliliğini izlemektir. 3 araştırma, parantez içinde Listat 1957, Schwartz 1946, Turner ve Wagonfield 1967, şizofrenlerin çalışma yaşamı açısından giderek düşen bir profil izlediklerini bulmuştur. Ancak eş sayıda araştırmada şizofrenlerin aşağıya doğru hareketlilik göstermediğini ortaya koymuştur. Parantez içinde Clausen ve Cohen 1959, Dunham 1965, Hollingshead ve Redlich 1958. Cohen 1968 bu soruyu incelemenin bir başka yolunu önermiştir. Şizofrenlerin babaları da düşük sosyoekonomik sınıftan mıdır? Eğer öyleyse düşük sosyal statünün şizofreniye yol açacağı düşünülebilir çünkü sosyal sınıf şizofreni oluşumundan önce vardır. Eğer babalar daha yüksek sosyal sınıftan ise sosyal eleme hipotezi daha bir iyi bir açıklama getirecektir. Goldberg ve Morrison 1964-63 bu çeşit bir araştırmayı Galler ve İngiltere'de gerçekleştirmişler ve erkek şizofren hastaların iş konumlarının babalarınkinden daha az prestijli ve kazançlı olduğunu bulmuşlardır. Turner ve Wagonfield 1967 benzer bir araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütmüş ve hem sosyojenik hem de sosyal eleme kuramını destekleyen kanıtlar bulmuştur. Şizofrenlerin babaları sosyojenik hipotezi destekler şekilde daha sıklıkla düşük sosyal sınıftan gelmektedir. Ancak aynı zamanda şizofrenlerin işleri de babalarınkinden daha az prestijli olarak ifade edilmiştir. Bu bulgu da sosyal eleme hipotezini desteklemektedir. Son zamanlarda yapılan ve iki kuramla da ilişkili olan bir araştırmada aynı anda sosyal sınıf ve etnik kökeni inceleyen yeni bir yöntem kullanılmıştır. Parantez içinde Dohren, Bent ve arkadaşları 1992, etnik kökeni Avrupalı olan İsrail Yahudilerle İsrail'e yakın zamanda Kuzey Afrika ve Doğu'dan göç etmiş Yahudilerde şizofreni oranları incelenmiştir. İkinci grubun daha fazla ayrımcılığa maruz kalacağı düşünülmüş ve sosyojenik hipotez uygulandığında şu yordama yapılmıştır. Dezavantajlı etnik grup bütün sosyal sınıf düzeylerinde daha çok strese maruz kalacağı için her sosyal sınıfta daha yüksek şizofreni oranı göstereceklerdir. Ancak bulgular bu beklentiyi doğrulamamıştır. Bu durumda sosyal sınıf şizofreni de önemli bir stres kaynağı olmakla beraber etkisinin ne yolla olduğu tam olarak bilinememektedir. Aile ve şizofreni. Önceki yıllarda birçok kuramcı aile ilişkilerinin özellikle anne ve oğul arasındaki ilişkinin şizofreni gelişiminde çok önemli olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüş bir zamanlar o kadar yaygınlaşmıştır ki çocukların da şizofreni görülmesine neden olduğu söylenen soğuk, baskıcı ve çatışma yaratıcı ebeveynler için şizofrenojik anne terimi kullanılmıştır. Parantez içinde Fromm, Rahman 1948. Bu anneler aynı zamanda reddedici, aşırı koruyucu, fedakar, diğerlerinin duygularına karşı duyarsız, cinselliğe karşı katı ve ahlakçı, yakınlıktan korkan kişiler olarak nitelendirilmişlerdir. Şizofrenolojik anne kuramını değerlendiren kontrollü çalışmalar destekleyici veriler sağlamamıştır. Ancak şizofrenlerin ailelerinin incelenmesi onların normal ailelerden bazı yönlerden farklı olduğunu göstermiştir. Örneğin, iletişimlerinde tutarsız örüntüler ve yüksek düzeyde çatışma bulunmaktadır. Ancak bu gibi aile süreçlerinin şizofreni de nedensel rol oynayıp oynamadığı kuşkuludur. Çatışma ve belirsiz iletişimin ailede genç bir şizofren bulunmasına karşı tepki olması da aynı ölçüde olasıdır. Ancak bazı bulgular ebeveynlerin bozuk iletişimlerinin şizofreni etiyolojisinde rol oynayabileceğini destekler niteliktedir. Bir çalışmada incelenen ve bozuk iletişime örnek olabilecek kısa bir metin aşağıda sunulmuştur. Genç kız şikayet ederek, "Kimse beni dinlemeyecek. Herkes beni öldürmeye çalışıyor." Anne, "Kimse seni öldürmek istemiyor." Baba, "Eğer entelektüel insanlarla birlikte olmaya devam edersen, hala sözcüğünün bir fiil değil, isim olduğunu hatırlaman gerekecek." Parantez içinde Wayne ve Singer, 1963, sayfa 195. İletişim bozukluğunu inceleyen bir çalışmada davranış sorunları olan ergenler ve aileler izlenmiştir. 5 yıllık izleme çalışması ergenlerden bazılarının şizofreni ya da şizofreni ile ilişkili bozukluklar geliştirdiğini göstermiştir. Araştırmacılar izleme sırasında ortaya çıkan bu bozukluklarla 5 yıl önce bulunan iletişim sapmaları arasında ilişki kurabilmişlerdir. Parantez içinde Goldstein ve Rodnick, 1975. Bu araştırmayı destekler nitelikte olan bir diğer çalışmada da ebeveynlerin iletişim bozukluğunun çocuklarındaki şizofreni başlangıcını yordadığı bulunmuştur. Parantez içinde Norton, 1982. Ancak iletişim bozukluğu şizofreniye özgü bir etiyolojik faktör değildir. Çünkü maniklerin ebeveynleri de bu değişkende aynı derecede yüksek değerler göstermektedir. Parantez içinde Miklovic, 1985. Ailenin rolünü destekleyen diğer kanıtlar, Tienari ve arkadaşlarının Finlandiya'da yürüttüğü evlat edinme araştırmasından gelmektedir, 1991. Şizofren annelerin evlat edinilen çocuklarından oluşan geniş bir örneklem kontrol grubuyla birlikte incelenmiştir. 1991'e kadar şizofren annelerin 144, kontrollerin 135 çocuğu değerlendirilmiştir. Heston'un çalışmasının aksine bu araştırmada evlat edinen ailelerde aile yaşamının çeşitli yönleri üzerine geniş çaplı veriler toplanmıştır. Klinik görüşmeler ve psikolojik test sonuçlarına dayanarak aileler psikolojik uyumsuzluk düzeylerine ayrılmışlardır. Temel verilere göre daha ciddi düzeyde psikopatoloji, sağlıksız aile ortamında yetişen evlat edinilmiş çocuklar arasında görülmektedir. Şizofren ebeveynlerin çocukları eğer sağlıksız aile ortamında yetişmişler ise kontrollere göre daha ciddi düzeyde psikopatoloji göstermişlerdir. Bu verilere bakarak kalıtsal yatkınlık ve olumsuz çevrenin psikopatoloji riskini arttırdığı söylenebilse de verilerin yorumlanmasında sorun vardır. Çünkü sağlıksız aile ortamının psikopatolojisi olan çocuğa bir tepki olarak ortaya çıkması da mümkündür. Bu durumda ailenin etiyolojik rolü ancak şüpheyle ortaya konabilmektedir. Londra'da yürütülen bir seri inceleme, ailenin hastaneden çıktıktan sonra hastanın uyumu üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermiştir. Brown ve arkadaşları, 1966, hastaneden çıktıktan sonra aileleriyle yaşayan bir grup şizofren hastayla 9 aylık bir izleme çalışması yapmışlardır. Hastaneden çıkmadan önce ana babalarla ya da eşlerle görüşmeler yapılmış ve hasta hakkında kritik sözlerin sıklığı, öfke ifadeleri ya da hastaya karşı aşırı duygusal ilgi ifadeleri değerlendirilmiştir. Yüksek duygu dışa vurumu, YDDV olarak adlandırılan bu değişkene dayanarak aileler yüksek DDV gösteren ve düşük DDV gösterenler olmak üzere ayrılmıştır. Bulgulara göre izleme o döneminin sonunda düşük DDV evlere çıkanların %10'unda hastalık tekrar ortaya çıkmıştır. Buna karşın yüksek DDV evlere dönenlerin %58 gibi çok daha yüksek bir oranı tekrar hastaneye yatırılmıştır. O zamandan beri birçok kez tekrarlanan bu araştırma, parantez içinde Koenenberg ve Hadley, 1986, Leff, 1976, Macmillan ve arkadaşları, 1981, Wagnon ve Leff, 1976. Hastaların çıktığı çevrenin hastanın tekrar yatırılıp yatırılmaması üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak açık olmayan YDDV'nin etkilerini nasıl yorumlanacağıdır? YDDV nedensel midir yoksa ailenin hastanın davranışlarına karşı tepkisi midir? Örneğin, eğer şizofren hastaların durumu bozulmaya başlamışsa ailenin kaygısı ve ilgisi artabilir. Öte yandan ailenin şizofren hastayı kontrol çabaları ve eleştirileri de artabilir. Gerçekten de şizofren hastanın garip ve tehlikeli davranışları YDDV'ni artırabilecek sınır koyma ve diğer davranışlara yol açabilir. Parantez içinde Cantor, Lamp ve Looper, 1987. 1. Bazı araştırmalar YDDV'nin etkisine dair her iki yorumunda doğru olabileceğini ortaya koymuştur. Parantez içinde Rosenfarb ve arkadaşları, 1995. Yakın zamanda hastaneden çıkan ve düşük ya da yüksek DDV ailelere dönen şizofren hastaları aileleriyle birlikte bir tartışma ortamında gözlemlenmiş ve iki temel veri bulunmuştur. 2. Hastanın tuhaf düşünce aktarımları. Parantez içinde, eğer o çocuk seni ısırırsa kuduz olursun. Daha önce yüksek DDV olarak tanımlanan ailelerde yüksek düzeyde eleştirel ifadelere yol açmaktadır. Yüksek DDV ailelerin eleştirel ifadeleri hastanın tuhaf düşüncelerinde artmaya yol açmaktadır. Bu durumda çalışma iki yönlü bir bulgu elde etmiştir. Ailelerin eleştirel ifadeleri hastada tuhaf düşünce ifadelerini tetiklemiş, tuhaf düşüncelerin ifadesindeki artış beraberinde eleştirel ifadelerde artışı getirmiştir. Şizofrenide yüksek risk çalışmaları. Şizofreni nasıl gelişir? Klinik belirtilerin ergenlik döneminde ve yetişkinliğin başlangıcında erkeklerde kadınlardan biraz daha erken başladığını biliyoruz. Ancak bu kişiler hastalık belirtileri başlamadan önce nasıldırlar? Bu soruya cevap aramada kullanılan ilk yöntemlerden biri, daha sonra şizofren olan kişilerin gelişimsel tarihçelerini çocukluk kayıtlarını inceleyerek yapılandırmaktır. Bu araştırmalar gerçekten de şizofren olanların ciddi sorunlar ortaya çıkmadan önce bile yaşıtlarından farklı olduklarını ortaya koymuştur. 1960'ların sonlarında Albi, Lane ve arkadaşları genellikle kardeş ve komşulardan oluşan çeşitli kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında şizofrenlerin IQ düzeylerinin daha düşük olduğunu birden fazla çalışmada tutarlı olarak bulmuşlardır. Parantez içinde Albi, Lane ve Reuter 1964, Lane ve Albi 1965. Hastalık öncesinde şizofrenlerin sosyal davranışlarının araştırılması ilginç bulgulara yol açmıştır. Örneğin, öğretmenler çocukluk döneminde erkek şizofrenleri kavgacı, kız şizofrenleri pasif olarak nitelendirmişlerdir. Parantez içinde Watt ve arkadaşları 1964, Watt 1974. Hem erkek hem de kızlar suça yönelik ve içe kapanık olarak betimlenmiştir. Parantez içinde Berry 1967. Araştırmacılar bunlara ek olarak şizofreni öncesi bazı video çekimlerini de incelemişlerdir. Parantez içinde Walker, Savoye ve Davis 1994, Walker ve arkadaşları 1993. Kardeşleriyle karşılaştırıldığında daha sonra şizofreni görülen çocukların motor becerilerinin daha zayıf olduğu ve daha fazla olumsuz duygu ifade ettikleri gözlenmiştir. Bu çeşit gelişimsel araştırmaların temel sınırlılığı, dayandıkları verilerin orijinal olarak şizofrenleri hastalanmadan önce betimleme ya da çocukluk davranışlarından şizofreniyi yordama amacıyla toplanmamış olmasıdır. Eğer gelişimsel tarihçeler yeni hipotezlerin kaynağı olacaksa daha özgül bilgilerin toplanması gerekmektedir. Bölüm 5'te anlatılan yüksek risk yöntemi bu çeşit bilgi sağlayabilir. Şizofreninin bu yöntemle ilk olarak incelenmesi Sarnoff, Mednick ve Fini Schulzinger tarafından 1960'ta başlatılmıştır. Parantez içinde Mednick ve Schulzinger 1968. Araştırmacıların Danimarka'yı seçmelerinin nedeni ülkedeki herkesi kapsayan kayıt sisteminin uzun süre izleme olanağı vermesidir. Mednick ve Schulzinger yüksek risk grubu olarak anneleri kronik şizofren olan ve hastalık öncesi uyum bozukluğu olan 207 genci seçmişlerdir. Bu bozukluğu geçiren ebeveynin anne olarak belirlenmesinin nedeni anneyi saptamanın daha kolay olmasıdır. Daha sonra anneleri şizofren olmayan 104 düşük risk grubu, yüksek risk grubuyla cinsiyet, yaş, babanın işi, eğitim süresi, kırsal kentsel alanda yaşama, kurumda ya da evde büyüme gibi değişkenler açısından eşleştirilmiştir. 1972'de yüksek risk ve düşük risk gruplarının yetişkin üyeleri tanısal bir test bataryasını da içeren çeşitli ölçümlerle izlenmişlerdir. Yüksek risk grubunda 15 kişi şizofren tanısı almıştır. Kontrol grubunda ise bu tanıyı alan hiç kimse yoktur. Denekler üzerinde çocukken toplanan bilgilere bakıldığında daha sonra şizofreninin başlamasını yordayan çeşitli durumlar bulunmuştur. Bu bulgular verilerin de ufak bir örneklemden geldiği hatırda tutularak pozitif ve negatif belirtilerin hastalarda şizofreni etiyolojisi açısından farklılık gösterdiğini düşündürmektedir. Verilerin en son analizlerinde şizofrenler pozitif ve negatif belirtilerin başat olduğu iki gruba ayrılmışlardır. Parantez içinde Cannon, Mednick ve Farnas 1990. Şizofreniyi yordayan değişkenler her iki grup için farklı bulunmuştur. Negatif belirtilerin başat olduğu grupta şizofreniyi, hamilelik ve doğum komplikasyonları, basit uyarıcıya deri iletkenliği cevabı vermeme gibi değişkenler yordamaktadır. Pozitif belirtilerin başat olduğu grupta ise hastalık öncesinde aileden ayrılma ve kuruma yetiştirilme gibi aile yaşamında düzensizlikler şizofreniyi yordamada temel değişkenler olarak bulunmuştur. Mednick ve Schulzinger'in öncü araştırması izinde başka yüksek risk araştırmaları da yapılmaya başlanmış ve bu çalışmaların bir kısmı da yetişkin psikopatolojisini yordamada bilgi sağlamıştır. New York Yüksek Risk Araştırması'nda dikkat işlevleri bozukluğunun birleşik puanının izleme çalışmasında davranışsal bozukluğu yordadığı bulunmuştur. Parantez içinde Kornblatt ve Erlenmeyer Kimling 1985. Ayrıca düşük zeka puanı hastaneye yatan çocukların birincil özelliği olarak saptanmıştır. Parantez içinde Erlen Mayer, Kimling ve Kornblatt 1987. İsrail'de yapılan bir araştırma da zayıf nöro davranışsal işlevler, parantez içinde dikkati toplayamama, zayıf sözel yetenek, motor kontrolünün ve koordinasyonun olmaması ve daha önceki kişiler arası sorunlar şizofreni benzeri sorunları yordamıştır. Parantez içinde Marcus ve arkadaşları 1987. Diğer araştırmalardaki deneklerin de yaşı ilerledikçe bu bozukluğun gelişmesiyle ilgili ipuçları elde edilecektir.